Ayrım 9, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 96. 8. kısım. Birgitta Roslin Hall'de durup evi dinledi. Boş evlerin kendine özgü bir sessizlikleri oluyor diye düşündü. İnsanlar gitmiş ve giderken bütün gürültüleri beraberlerinde götürmüşlerdi. Saatin tıkırtıları bile duyulmuyordu. Salona geçti. İçeriye terk edilmiş kokusu hakimdi. Mobilyalar, halılar ve hatta raflardaki porselen vazolarla saksılar bile eskiydi. Bir parmağıyla saksılardan birine dokundu, sonra mutfağa gitti. Sulama kabını buldu ve gördüğü çiçekleri suladı. Koltuğa oturup etrafa bakındı. Annesi orada yaşarken bu eşyaların ne kadarı şimdiki yerlerindeydi? Belki hepsi. Evdeki her şey eskiydi. Mobilyalarda onları kullanan insanlarla birlikte yaşlanır. Cesetlerin bulunduğu yere plastik örtü serilmişti, üst kata çıktı. Büyük yatak odası dağınıktı. Yatağın altında yarısı görünen bir terlik vardı, tekini bulamadı. Bu katta iki oda daha vardı. Batıya bakan odanın duvarı, üzerinde hayvan desenleri olan duvar kağıdıyla kaplıydı. Annesinin bir keresinde o duvar kağıdından bahsettiğini hayal meyal hatırlıyordu. İçeride bir yatak, dolap, komodin, sandalye ve duvarın dibine yığılmış paçavralar vardı. Dolabı açtı, raflara gazete kağıtları serilmişti. Bir tanesi 1969'dan kalmaydı. O yıllarda annesi artık 20 yıldan uzun süredir bu evde yaşamıyordu. Pencerenin önündeki koltuğa oturdu, hava kararmıştı. Ormanın gölün diğer tarafında kalan kısmı görülmüyordu. Bir polis memuru elinde fenerle ağaçların arasında dolaşıyordu. Sürekli duruyor ve bir şeyler arıyormuş gibi eğilip yeri inceliyordu. Birgitta Roslin annesinin yanında olduğu hissine kapıldı. Annesi, Birgitta oraya gelmeden çok uzun yıllar önce bu odada kalmıştı. Burada aynı yerde farklı bir zamanda. Biri pencerenin beyaz badanalı çerçevesine bir şeyler kazımıştı. Belki de onları kazıyan annesiydi. Belki oradaki bütün işaretler kaçma isteğinin, yeni yarınlara kavuşma arzusunun göstergesiydi. Alt kata döndü. Mutfağın ilerisinde içinde yatak olan bir oda vardı. Duvarın dibine eski tip bir tekerlekli sandalye bırakılmıştı. Yatağın yanındaki masada emaye bir kap duruyordu. İnsan odaya baktığında uzun yıllardır kullanılmadığı hissine kapılıyordu. Birilerini rahatsız etmekten korkuyormuş gibi parmak ucunda yürüyerek salona döndü. Yazı masasının çekmeceleri aralıktı. Biri peçetelerle, diğeri yün yumaklarıyla doluydu. En alttaki üçüncü çekmecede mektuplar ve kahverengi kapaklı defterler vardı. Defterlerden birini alıp kapağını açtı. İsim yazmıyordu. El yazısı kargacık burgacıktı. Gözlüğünü takıp günlük olduğunu tahmin ettiği defterde yazanları okumaya çalıştı. Kelimeler eski bir İsveççe ile yazılmıştı. Notların çoğu lokomotifler, vagonlar ve raylarla ilgiliydi. Derken kendisini şaşırtan kelimeyi gördü. Nevada. Şaşkınlıkla ayağa fırladı. Bir şeyler değişmeye başlamıştı. Bu boş dipsiz ev kadına bir mesaj yollamıştı. Evin anlatmaya çalıştıklarını çözmeye çalıştı ama dikkatini toplayamadan ön kapının açıldığını duydu. Günlüğü yerine bırakıp çekmeceyi kapadı. Vivi Sundberg içeri girdi. ''Hiç şüphesiz cesetlerin bulunduğu yeri görmüşsünüzdür.'' dedi. ''Bir daha göstermeme gerek yoktur.'' Birgitta Roslin başını salladı. ''Geceleri evleri kilitliyoruz. Şimdi gitmelisiniz.'' ''Burada yaşayan çiftin yakınlarına ulaşabildiniz mi?'' ''Ben de size bunu söylemeye gelmiştim. Anlaşılan Brita ve August'un çocukları yokmuş. Bu köyde yaşayan ve ölmüş olan kişilerden başka akrabaları da yok. Kurbanların listesi halka yarın açıklanacak.'' ''Bu durumda onlara ne olacak?'' ''Bilinen tek akrabaları siz olduğunuza göre belki bu sorunun yanıtını siz düşünmelisiniz.'' ''Tam olarak akrabaları sayılmam ama onları oldukça önemsiyorum.'' Evden çıktılar. Sundberg kapıyı kilitleyip anahtarı kancaya astı. ''Kimsenin gizlice içeri girmeye kalkacağını sanmıyoruz.'' dedi. ''Ne de olsa köyün tamamı şu anda İsveç kraliyet ailesi kadar iyi korunuyor.'' Yola gelince vedalaştılar. Evlerin bazıları güçlü spot ışıklarıyla aydınlatılmıştı. Birgitta Roslin bir kere daha kendini tiyatro sahnesindeymiş gibi hissetti. yarın eve mi döneceksiniz diye sordu Vivi Sundberg. Sanırım size anlattıklarım üzerine düşünecek vaktiniz oldu mu? Sabah toplantısından sonra sizi de ne düşündüğümüz konusunda bilgilendiririm. Ümit ediyorum ki arada bir bağlantı olmasının mümkün ve muhtemel olduğunu kabul ediyorsunuzdur. Bu soruyu yanıtlamak için çok erken ama inanıyorum ki şu an için yapabileceğiniz en iyi şey bu konunun peşini bırakmak. Vivi Sundberg arabasına binip uzaklaştı. Bana inanmıyor dedi Birgitta yüksek sesle kendi kendine. Bana inanmıyor ve elbette neden bana inanmadığını anlayabiliyorum. Yine de bu durum canını sıktı. Eğer kendisi polis olsaydı başka bir kıtada gerçekleşmiş bile olsa benzer bir olayı görmezden gelmez ve arada bir bağlantı olup olmadığını araştırmaya öncelik tanırdı. Soruşturmadan sorumlu olan savcıyla şahsen görüşmeye karar verdi. Arabayı normalden hızlı kullanarak Delsbo'ya gitti ve oteline vardığında hala sinirliydi. Reklamcıların ödül töreni balo salonunda son hız devam ediyordu. Bu yüzden akşam yemeğini bomboş olan barda yemek zorunda kaldı. Yemeğin yanında bir kadeh şarap ısmarladı. Avustralya şirazıydı. Lezzetliydi ama içinde hafif bir çikolata mı yoksa meyan kökü tadı mı olduğuna bir türlü karar veremedi. Belki ikisi de. Akşam yemeğinden sonra odasına döndü. Kızgınlığı azalmıştı. Demir hapını içerken göz attığı günlük aklına geldi. Bulduklarını Vivi Sundberg'e söylemiş olması gerekirdi. Ama hangi nedenle bilinmez söylememişti. Bu kadar geniş çaplı bir soruşturmada polisler bir sürü delille uğraşırken günlüğün de önemsiz bir detaya dönüşmesi riski vardı. İyi polis memurları başkalarına tesadüfi ve karmakarışık gelen delil yığınları arasından önemli olanları ayırt etme yeteneğine sahiptir. Vivi Sundberg o polislerden miydi? Orta yaşlı ve aşırı kilolu bu kadın insanda zeki olduğu izlenimi uyandırmıyordu. Yargıç böyle düşündüğü için kendine kızdı, haksızlık ediyordu. Vivi Sundberg hakkında hiçbir şey bilmediğini unutmamalıydı. Yatağa uzanıp televizyonu açtı ve balo salonundaki güçlü baslardan yayılan titreşimlere kulak verdi. Birgitta cep telefonunun çalmasıyla uyandı. Saate baktı ve bir saatten uzun süredir uyuduğunu gördü. Arayan Stefan'dı. ''Tanrı aşkına neredesin?'' ''Delsbo. Aslında Delsbo'nun nerede olduğunu bildiğimden bile şüpheliyim.'' ''Hudix balın batısı. Hafızam beni yanıltmıyorsa eskiden insanlar Delsbo'daki çiftçilerin yaptığı vahşi bıçaklı kavgalardan bahsederdi.'' Birgitta Hesio Wallen'a yaptığı ziyareti anlattı. Fonda caz çaldığını duyabiliyordu. Staffan yalnız olmanın hoş olduğunu düşünüyor anlaşılan diye geçirdiği içinden. Benim hiç hoşlanmadığım caz müziklerini dilediği kadar dinleyebilecek. Sırada ne var diye sordu Staffan karısı anlatmayı bitirdiğinde. Ne yapacağıma yarın karar vereceğim. Şimdi müziğine dönebilirsin. Charlie Mingus. Kim? ''Ne yani, Charlie Mingus'un kim olduğunu unuttun mu?'' ''Bazen caz müzisyenlerinin hepsinin birbirine benzediğini düşünüyorum.'' ''Beni gücendiriyorsun.''
''Kasten yapmıyorum.''
''Kesinlikle emin misin?''
''Neden kesinlikle emin miyim?''
''Benim bu kadar çok sevdiğim müziği gerçekten küçümsediğinden.''
''Neden olmasın?''
''Bu soruya yanıt vermekle sana kalıyor o zaman.'' Sohbet aniden sona erdi. Staffan telefonu suratına kapadı. Birgitta o kadar öfkelendi ki hemen onu aradı ama kocası telefonu açmadı. Bir iki denemeden sonra pes etti.
Bu durumdan usanan sadece ben değilim diye düşündü. Ben nasıl onun soğuk ve mesafeli olduğunu düşünüyorsam o da benim öyle olduğumu düşünüyor.
Yatmaya hazırlandı, uykuya dalması uzun sürdü. Sabahın erken saatlerinde hava hala karanlıkken çarpan bir kapının gürültüsü onu uyandırdı. Karanlıkta yatmayı sürdürüp gördüğü rüyayı hatırlamaya çalıştı. Brita ve August'un evindeydi, kendisiyle konuşmuşlardı, kırmızı kanepede oturuyorlardı. Kendisi karşılarına geçip ayakta durmuştu, aniden çıplak olduğunu fark etmişti. Üstünü örtmeyi denemiş ama başaramamıştı, bacakları kıpırdamıyordu. Yere baktığında ayaklarının parkelerin arasına sıkıştığını görmüştü. O anda uyanmıştı, karanlığı dinledi. Sarhoş, gürültücü sesler yaklaştılar ve kayboldular. Saatini kontrol etti.
Beşe çeyrek var, şafağa daha çok vardı. Yeniden uyumayı denemeye karar vermişti ki aklına bir fikir geldi. Anahtar kancada asılıydı, yatakta doğruldu. Düşündüğü şey yasa dışı ve akıl almazdı. Gidip çekmecedekini almak, polislerden birinin orada olanlarla ilgilenmeye başlamasını beklemeden alıvermek. Yataktan kalkıp pencerenin önüne gitti. Dışarısı ıssızdı. Yapabilirim diye düşündü. Şansım yaver giderse bu soruşturmanın da bildiğim en korkunç vaka olan palme suikastı gibi çamura saplanmasına engel olabilirim. Ama kanunu kendi ellerime almış olacağım. Suçlu yakalandığında ateşli bir avukat aptal bir yargıcı soruşturmaya müdahale ettiğime ikna edebilir. Daha da kötüsü içtiği şaraptı. Alkollü araba kullanmaktan tutuklanırsa felaket olurdu. Yemeğin üzerinden kaç saat geçtiğini hesapladı. Alkol vücudundan atılmış olmalıydı ama emin olamazdı. Bunu yapmamalıyım diye düşündü. Görev başındaki polisler uyuyor olsa bile yapamam. Sonra giyindi ve odadan çıktı. Koridor boştu. Bazı odalardan gelen gürültülerden kimileri için partinin devam ettiği anlaşılıyordu. Bir çiftin sevişmelerini duyduğunu bile düşündü. Resepsiyon boştu. Resepsiyon masasının arkasında açık renk saçlı bir kadının başının tepesini görür gibi oldu. Otelden çıktığında soğuk hava kadını çarptı. Rüzgar yoktu, gökyüzü bulutsuzdu. Ama hava önceki geceden çok daha soğuktu. Birgitta Roslin arabaya binerken tereddüt etti. Ama günlüğü almak fikri karşı koyamayacağı kadar çekiciydi. Yazılanları okumak istiyordu. Yolda fazla bir trafik yoktu. Bir kez yolun ortasında yatan bir geyik gördüğünü sandığı için ani fren yaptı. Ama yoldaki devrilmiş bir kütüktü. Köy yoluna girmeden önceki son tepeye vardığında arabayı park edip farları kapadı. Torpido gözünde fener bulundururdu. Dikkatli adımlarla yürümeye başladı. Arada bir durup gürültüleri dinliyordu. Hafif bir rüzgar ağaçların dallarını hışırdattı. Zirveye ulaştığında spot ışıklarından ikisinin hala yanmakta olduğunu gördü. Ve ağaçlara yakın olan evin önünde bir polis aracı vardı. Brita ile August'un evine görünmeden yaklaşabilirdi. Öyle de yaptı. Fenerini sıkı sıkı tutup komşu evin bahçe kapısından girdi ve sonra arka taraftan ön kapıya dolaştı. Polis arabasında herhangi bir hayat belirtisi yoktu. Anahtarı bulana dek duvarı yokladı. Birgitta Roslin eve girer girmez şöyle bir ürperdi. Ceketinin cebinden plastik bir torba çıkardı ve dikkatlice çekmeceyi açtı. Feneri söndü. Salladıysa da yeniden çalıştıramadı. Yine de mektupları ve günlükleri torbaya doldurmaya başladı. Mektup tomarlarından biri elinden kaydı ve kendisine yüzyıllar gibi gelen bir süreyi yerleri yoklayıp mektupları arayarak geçirdi. Sonra aceleyle arabasına gitti. Otele döndüğünde resepsiyonist şaşkın gözlerle ona bakıyordu. Günlüğü okumaya hemen başlamak istiyordu ama 1-2 saat uyumanın en doğrusu olacağına karar verdi. Saat 9'da resepsiyondan büyüteç ödünç aldı ve pencerenin önüne çektiği masanın başına oturdu. Reklamcılar arabalara ve minibüslere doluşmadan önce birbirleriyle vedalaşıyordu. Kapıya rahatsız etmeyin yazısını astı ve dikkatini okumaya başladığı günlüğe verdi. Kolay bir iş değildi. Bazı kelimeleri hatta cümleleri çözemiyordu. Yazarın adı yoktu, sadece baş harfler, J.A. Nedendir bilinmez kendinden bahsederken asla birinci tekil şahısla konuşmuyor, her zaman J.A. harflerini kullanıyordu. Annesinin belgeleri arasında bulduğu ikinci mektubu hatırladı. Jean-Auguste Andren. Günlüğü yazan o olmalıydı. Nevada çölünden doğuya doğru yavaş yavaş ilerleyen demir yolu inşaatında ustabaşıydı. Ve bu maceradaki rolünü bütün detaylarıyla tasvir etmek için büyük zahmete girmişti. Hiyerarşiden, amirlerinin komutlarına uymaya ne kadar gönüllü olduğundan, sahip oldukları güçten ne kadar etkilendiğinden bahsediyordu. Ama hastalıkları, özellikle de sık sık ateşinin yükselmesi çalışmasına engel teşkil etmişti. El yazısı yer yer titrekleşiyordu. J.A. rahatsızlığını yüksek ateş ve acılı kan kusmalar olarak tarif etmişti. Birgitta Roslin günlüğün sayfalarından yayılan ölüm korkusunu hissetti. J.A. ender olarak tarih attığı için hastalığının ne kadar sürdüğünü kestirmek zordu. Sonraki sayfalardan birinde vasiyeti vardı. Arkadaşım Herbert'a en iyi iş botlarımı, diğer giysilerimi, Bay Harrison'a tüfeğimle tabancamı bırakıyorum. Ve ayrıca öldüğümü İsveç'teki akrabalarıma bildirmesi için yalvarıyorum. En az iki duanın okunduğu düzgün bir cenaze töreni düzenlemesi için lütfen demiryolu rahibine para verin. Hayatımın bu kadar erken sona ereceğini tahmin etmemiştim. Tanrı yardımcım olsun. Ama J.A. ölmedi. Aniden herhangi bir geçiş dönemi olmaksızın yeniden sağlıklı ve ayaktaydı. Demek J.A. Büyük Okyanus'tan Doğu yakasına uzanacak demir yolunun inşası sırasında Central Pacific şirketinde ustabaşı olarak çalışıyordu. Bazen işçilerin aşırı tembel olduğundan yakınıyor, bu yüzden onları yakından izliyordu. Sinirine en çok İrlandalılar dokunuyordu. Çünkü çok içiyor ve sabahları işe geç başlıyorlardı. İleride her 4 İrlandalı işçiden birini işten atmak zorunda kalacağını hesaplıyordu ve de bu da büyük sorunlara yol açacaktı. Kızılderilileri işe almak mümkün değildi çünkü gerektiği gibi çalışmayı reddediyorlardı. Siyahlarla işi kolaydı ama eskiden köle olup özgürlüklerini kazanmış veya kaçıp kurtulmuş olanlar emirlere uymakta isteksiz davranıyordu. Düzgün İsveçli köylülerden oluşan bir iş gücü bütün bu güvenilmez Çinli işçilerden ve sarhoş İrlandalılardan daha iyi olurdu diye yazmıştı J.A. Yazılanları okumaya çalışırken gözleri yoruluyordu. Sık sık uzanıp gözlerini kapama ve dinlenme ihtiyacı duyuyordu. Günlüğü bırakıp mektuplara döndü. Bir kere daha J.A. Aynı güçlükle okunan el yazısı. Ailesine yazıp işlerin nasıl gittiğini haber veriyor, J.A.'nın günlüğüne yazdıkları ile eve yolladığı mektuplarda yazdıkları arasında belirgin farklar vardı. Eğer günlükte yazanlar doğruysa mektuplar yalanlarla doluydu. Günlüğe aylığının 11 dolar olduğunu yazmış, eve yolladığı ilk mektuptaysa patronlarım benden memnun ve artık aylığım 25 dolar. Bu da İsveç'teki vergi müfettişlerinin kazandığından fazla diyordu. Hava atıyor diye düşündü Birgitta. Birgitta Roslin mektupları okudukça başka yalanlar da keşfetti. Hepsi birbirinden daha şaşırtıcıydı. Adam aniden biriyle nişanlanıyordu. New York sosyetesindeki bir aileden gelen Laura adlı bir aşçı. Mektuptaki tarihe bakılırsa bunu ölmek üzereyken ve vasiyetini kaleme alırken yazmıştı. Belki Laura'yı ateşli hastalığın yol açtığı halüsinasyonlardan birinde görmüştü. Birgitta Rossi'nin nasıl biri olduğunu çözmeye çalıştığı adam görünen o ki kaypak herifin tekiydi. Bir şekilde sürekli paçayı sıyırmanın yolunu buluyordu. Mektupları ve günlüğün sayfalarını büyük bir sabırsızlıkla karıştırmaya başladı. Günlüğün sayfaları arasında makbuz olduğunu tahmin ettiği bir belge buldu. 1864 Nisan'ında Jean-Auguste Andren'e işi için 11 dolar maaş ödenmişti. Rossin artık onun annesinin belgeleri arasında mektubunu bulduğu adam olduğuna emindi. Pencereden baktı. Bir adam tek başına kar kürüyordu. Uzun zaman önce Jean-Auguste Andren adlı yalnız bir adam Hessio Valen'den Amerika'ya göç etti diye düşündü. Kendini Nevada'da demiryolu inşaatında çalışırken buldu. Ustaboşu oldu ama emri altındakileri seven biri değildi. Uydurduğu nişanlı günlüğün başka bir yerinde varlıklarından bahsedilen demiryolu inşaatlarının çekiciliğine kapılan hafif meşrep kadınlardan biri olabilirdi. Zührevi hastalıklar işçiler arasında yaygındı. Demiryolu inşaatını takip eden fahişeler işlerin aksamasına yol açıyordu. Sorun sadece hastalanan işçilerin sorunlu olarak işten çıkarılması değildi. Kadınlar yüzünden edilen kavgalar sürekli gecikmelere neden oluyordu. J.A. günlükteki notlardan birinde O'Connor adlı bir İrlandalı'nın İskoç işçilerden birini öldürdüğü için idama mahkum edildiğini anlatıyordu. İki işçi sarhoş olup bir kadın uğruna kavga etmiş. O'Connor artık asılmayı bekliyormuş ve mahkemeye başkanlık etmek için uzun bir yolculuğun ardından şantiyeye gelen yargıç, adamı asmak için en yakındaki kasabaya ulaşmayı beklemelerine gerek olmadığını, demir yolunun yakınlarındaki tepede bu işi halledebileceklerini söylemiş. Jean-Auguste Andren, sarhoşluğun ve şiddetin nelere yol açabileceğini herkesin görmesi fikrinden hoşlandığını yazmıştı. İrlandalıyı genç ve sakalı yeni çıkmış biri olarak tarif ediyordu. Adam sabah vardiyasından hemen önce asılacakmış. İdam bile işlerin aksaması için geçerli bir neden kabul edilmiyormuş. Tek bir çivi dahi çakılması gereken zamandan geç çakılmayacakmış. Usta başına herkesin idama şahit olmasını sağlama emri verilmiş. Güçlü bir rüzgar varmış. Jean-Auguste Andren ekibindeki herkesin çadırlarından çıkıp idamın gerçekleştirileceği tepeye gittiklerine emin olmak amacıyla çadırları kontrol etmiş. Dar ağacı yeni ziftlenmiş tahtalara kurulmuş. O'Connor öldüğünde parçalar sökülecek ve tahtalar ait oldukları yerlere taşınacakmış. Mahkum silahlı nöbetçiler tarafından getirilmiş bir de rahip varmış. Andren o sahneyi şöyle tarif ediyordu. İşçiler homurdanmaya başlamıştı. İnsan önce homurtuların cellada yöneltildiğini sanıyor ama sonra bütün işçilerin boynu kırılan kişi kendileri olmadığı için rahatladığını kavruyordu. Çoğunun normalde nefret ettikleri demir taşımak, çukur açmak ve çivi çakmak gibi gündelik işleri şimdi bir lütuf olarak gördüklerini hayal edebiliyordum. Andren neredeyse cinayet haberleri yazan gazeteciler gibi yazıyor diye düşündü Birgitta Roslin. Ama kendi için mi yazıyor, gelecekte günlükleri okuyabilecek kişiler için mi? Yoksa neden böyle cümleler kursun? O'Connor zincirler içinde rüyadaymış gibi ilerlemiş ama idam sehpasının dibine vardığında aniden canlanmış ve bağırıp hayatı için savaşmaya başlamış. İzleyiciler arasında gerginlik artmış. Andren genç bir adamın yakında kaybedeceği hayatı için savaştığını görmek ürkütücüydü. Tekmeler savurup çığlıklar atıyordu ve alttaki kapak açılıp boynu kırılana dek hayatı için savaşmayı sürdürdü diye yazıyordu. Adam öldüğünde homurtular kesilmiş ve Andren'in yazdıklarına göre havaya bir sessizlik çökmüştü. Herkes sersemlemişti ve kırılan kendi boyunlarıymış gibi hissediyorlardı. Düşüncelerini iyi ifade ediyor diye düşündü Roslin. Duyguları olan, yazabilen bir adam. İdam sehpası parçalara ayrılmış, ceset ve tahtalar ayrı yönlere taşınmış. Çinliler O'Connor'ın idamında kullanılan yağlı ilmek için kavgaya tutuşmuş. 9. Ayrım sonu. Sayfa 108.